Ayrım 11. Gort yemek salonunun penceresinin arkasını dönerek "Babam bana söyledi" diye aykırdı. "Tanrı belanı versin." Tüccarları iterek ilerledi. Struan'ın sesi sertti. "Bundan önce de bize sardılar. Bu adamları daima mandarinlerin yönettiklerini biliyorsun." Tüccar Masters'ın da eliyle burnunu silerek homurdandı. "Saldıracaklarını söylemiştim Taypan." Roach salonun karşı tarafından "Haydi oradan" diye bağırdı. "Ne zaman söyledin?"
"Sana ne oluyor? Ben Taypan'la dostça konuşuyorum."
Masters'ın silahını inceleyerek kötü kötü söylendi.
"Zavallı Elik, seni bir daha görmeyeceğimizden eminim. Herhalde gırtlağını kesmişlerdir. Bu gece hepimiz yataklarımızda öleceğiz."
Bir boğayı andıran tüccar Vivian gürledi.
"Sen de tatlı sözlerle insan yatıştırmasını iyi biliyorsun Masters'ın."
Diğer tüccarlar da bağırırken Gort herkesi omuzlayarak ilerledi.
"Adamlarımı alıp canlarını cehenneme göndereceğim."
"Hayır."
Struan'ın sesi kırbaç gibi şaklamıştı. Bir sessizlik çöktü salona.
"Şimdilik bize zarar vermiyorlar."
"Ne var Gort? Birkaç kişinin sana küfretmesinden korktun mu?"
Gort kızararak Struan'a doğru döndü ama Brock araya girdi.
"Sen aşağı inip nöbet tut" diye emir verdi. "Bahçeye ilk giren Çinli'nin kafasını uçur."
Gort hiddetini zorla yenerek çıktı. Herkes yine konuşmaya başladı. Brock bir maşrapaya bira doldurup içti.
"Oğlumun damarına basmak doğru değil Dirk. Senin eline kafanı tutuşturabilirdi."
"Olabilir. Ya da kendisine biraz terbiye dersi verilirdi."
Tüccarlar arasında bir gürültü koptu ve Roach,
"Ben de Gort'un fikrindeyim" diye bağırdı. "Hemen savaşarak kendimize yol açmalıyız."
Struan başını salladı. "Gerekirse bunu da yapacağız."
Brock evet diye omurdandı. "O zaman çok kan dökülecek. Ben 3 adamımı usulca bizim Lorca'ya yollarım. Lorca'yı nehrin ortasına çekerler. Teknede bir top var."
Struan güldü. "Bay Brock'a güvendiğimizi teşekkürlerimizle bildirmemiz gerek." Tüccarlar neşeli neşeli bağırışınca Brock da güldü.
"Teşekkürler evlatlarım. Artık uyusak. Şimdilik güvencedeyiz."
Ellerinde gonglar, davullar ve fenerler olan bir kalabalık alana doğru geliyordu. Mızraklı askerler önden yürüyerek ahaliyi ite kaka yol açtılar. Kalabalığın başında çok kocaman göbekli biri vardı. Elbisesi en iyi cinstendi ama ayakları çıplak ve başı açıktı. Prangaların ağırlığı yüzünden sendeliyordu. "Struan amanın" diye bağırdı. "Tisen bu." Gelenler alanın tam ortasında durdular. Jin Kua dışında bütün Jo Hong tüccarları da oradaydı. Şapkalarından rütbelerini gösteren tören düğmeleri sökülmüş olan tüccarlar titreşiyorlardı. Kalabalık bağırıp alaya başladı. Sonra mızraklı askerlerin başı olan siyah sakallı iri yarı savaşçı kocaman bir gonga vurdu ve halk sustu. Ön ve arka tarafına mızraklı askerlerin çıkmış olduğu açık bir tahtirevanında alana taşındı. Koltukta gri ve kırmızı renkteki tören elbisesini giymiş olan ünlü Hoppo oturuyordu. Tıknaz, şişko bir Mançu mandariniydi. Elinde de görevini gösteren imparatorluk yelpazesi bulunuyordu. Yelpaze fil dişinden yapılmış ve yeşimlerle işlenmişti. Hoppo'nun tahtrevanı alanın tam ortasına yerleştirildi ve mızraklı askerlerin başı haykırarak emir verdi. Alandakilerin hepsi yüzlerini 3 kez yere sürüp doğruldular. Hoppo bir kağıdı açtı ve bir askerin tuttuğu fenerin ışığında tiz sesiyle okumaya başladı. Brock Maus'a "Ne diyor?" diye sordu. Maus biraz dinledikten sonra cevap verdi. "İmparatorun bir emri. Vatan haini Tisen, eski kuzenimiz hemen zincire vurulacak ve ölüm cezasıyla..."
"Duran, işitemiyorum. Chuanpi anlaşması denilen ve bizim haberimiz olmadan vatan haini Tisen'in imzaladığı o aşağılık barış anlaşması hükümsüz sayılacaktır. Barbarların imparatorluğumuzdan çıkmaları, Kanton ve Hong Kong'u derhal boşaltmaları emredilmiştir. Kendilerine işkence edilecek ve..."
"Roach, inanamıyorum" diye alay etti.
"Sos, Volkman nasıl duyacak?"
Maus dikkatle bu tiz sesi dinlemekteydi. "Bizi kovuyorlar" dedi. "Neden olduğumuz tatsızlıklar içinde zarar ziyan ödeyecekmişiz. 8 kural dışında ticaret yapılmayacakmış. Kraliçe Victoria'nın da yaz kılığına girerek kantona gelmesi ve kendini takdir etmesi isteniyor. Bu arada hepimizin başına da para konmuş."
"Ha,
memnuniyetsizliğimizin simgesi olarak suçlu değilsen herkesin içinde cezalandırılacak ve bütün malı elinden alınacaktır. Bunu dinleyin ve titreyerek itaat edin. Mızraklıların başı Tisen'e yaklaşıp yeri işaret etti. Yüzü kireç gibi olan Tisen yere çöktü ve asker elindeki kırbacı Çinlinin sırtına indirdi. Kırbaç tekrar tekrar kalkıp indi. Alanda kırbacın şaklamasından başka ses duyulmuyordu. Mandarin yüzüstü düşmüştü ama asker onu kırbaçlamaya devam ediyordu. ''Bu tekrar savaş demektir.'' diye mırıldandı Brock. Struan'a bakarak alaylı alaylı güldü. ''Sana söyledim oğlum. O namussuzla bu kadar hafif bir anlaşma yaparsanız böyle olur.'' Struan sakin sakin konuştu. ''Bu bir oyun.'' Fakat için için olanlara şaşmıştı. ''Tisen Çin'in en zengin adamı. İmparator hem suçu üstüne atacak birini buldu hem de Tisen'in servetine el koydu. Bu normal bir iş. İmparator gururunu kurtarıyor.'' Brock'un alaycı hali kalmamıştı. ''Sen ve gururun oğlum, anlaşma bitti, ticaret bitti, Hong Kong bitti, sen de bittin. Hala gururdan söz ediyorsun.'' ''Struan, yanılıyorsun Tyler.'' dedi. ''Hong Kong yeni başladı, birçok şey yeni başladı zaten.'' ''Evet, savaş başlayacak.'' Tisen'e 100 kırbaç vurulduktan sonra mızraklı asker onu yerden kaldırdı. Mandarin'in yüzünden ve boynundan kan akıyordu. Entarisinin sırtı paramparça ve kanlıydı. Halk bağırışıp alaya başladı. Bir asker gonga vurdu ama kalabalığın aldırdığı yoktu. O zaman askerler mızraklarıyla onlara saldırıp Çinlilere vurmaya, devirmeye başladılar ve halk geri çekilerek sustu. Hoppo kibirli bir tavırla elini bahçeye doğru salladı. Tahtrevanı kaldırdılar. Askerler önden geliyordu. Kamçılarını sallayarak tüccarlara doğru bir yol açmaktaydılar. Struan, Maus ve Brock'a gelin dedi. Diğerleri de saldırı anında hazır olsunlar. Peşinde Maus ve Brock'la bahçeye fırladı. Brock bağırdı. Çıldırdın mı sen? Hayır. Kalabalık yarılarak mızraklı asker bahçe kapısında belirene kadar heyecanla beklediler. Hoppo tahtrevandaydı ama kibirli bir tavırla onlara seslendi. ''Maus Hoppo emrin bir kopyasını almanızı istiyor Bay Struan.'' dedi. ''Ona söyle, tören kılıklarımızı giymedik. Böyle önemli bir konuda gereken saygıyı göstermek için büyük bir tören yapmamız gerekir.'' Hoppo şaşırmışa benziyordu. Biraz sonra tekrar konuştu. Maus tercüme etti. ''O barbarların töreni yoktur.'' diyor. ''Barbarlar aşağılıktır. Bununla birlikte göklerin oğlu kendisinden korkanlara merhamet gösterecektir.'' ''Bir heyet sabah yılan saatinde sarayıma gelebilir.'' ''Brock, bu da ne demek?'' diye sordu. Maus cevap verdi, sabahın yedisi. ''Biz başımızı böyle namussuzca kapanlara sokmayız. Ona söyle kendisine...'' Brock sunturdu bir küfür savurdu. Struan araya girdi. ''Kendisine söyle, 8 kurala göre bizim saygıdeğer Hoppo'yla karşı karşıya gelmemize imkan yoktur. Ancak bu mahalledeki Joe Hong aracılığıyla belgeyi alabiliriz. Yılan saati bize vakit bırakmıyor.'' Başını kaldırdı, güneş doğuyordu. ''Gecenin 11'i nedir?'' ''Maus fare saati.'' diye cevap verdi. ''O halde kendisine söyle, belgeyi Joe Hong'dan layık olduğu törenle yarın gece fare saatinde alacağız.'' Brock atıldı. ''Dirk, layık olduğu tören lafı iyi. O zamana kadar alçakça bir karşılama töreni hazırlayabiliriz.'' Maus Hoppo'nun cevabını dinledi. O, Joe Hong'un belgeyi bugün yılan saatinde, yani sabah 9'da vereceğini söylüyor. İngiliz barbarları da mahalleyi koyun saatinde, yani öğleden sonra 1'de terk edeceklermiş. Ona söyle, bugün 1'e kadarki süre çok az, yarın koyun saatinde olabilir. Mahalleyi bugün maymun saatinde, yani öğleden sonra 3'te boşaltmamızı söylüyor. O saate kadar hayatlarımızın bağışlandığını ve zarar gelmeden gidebileceğimizi belirtiyor. ''Ona söyle, yarın maymun saatinde.'' Hoppo Maus'a cevap verdi ve bağırarak emretti. Tahtrevanını kaldırdılar. Askerler toplanmaya başladı. ''Bugün gitmemiz gerektiğini söyledi. Maymun saatinde. Yani bugün öğleden sonra 3'te.'' Struan müthiş şiddetlenerek ''Allah onu kahretsin.'' diye gürledi. Alay domuz sokağına doğru gidiyordu. Mızraklı askerlerden biri Tisen'i tahtrevanın arkasından itti. Adam sendeledikçe asker kırbacı yapıştırıyordu. Bu arada askerler ikiye ayrılmıştı. Bir grup fabrikaya daha yaklaştı. Böylece fabrikanın domuz sokağı ile bağlantısını kesti. Diğer grupsa batı tarafına geçmişti. Fabrika tümüyle sarılmıştı artık. Brock neden vakti geciktirmeye çalıştın diye sordu. Bu normal pazarlıktır. Bir gece daha fazla kalmamızın ne önemi var? Zaten çoğumuz bugün toprak satışında bulunmak için buradan ayrılacağız. Struan Brock'un haklı olduğunu düşünerek kendi kendine gümüşü bekleyebilirim dedi. Brock diye tekrarladı. Neden yok? Brock olması gerek diyerek fabrikaya girdi. Tam yılan saatinde bütün Joe Hong tüccarları alana geldiler. 50 mızraklı asker onlara eşlik ediyordu. Gonglar, davullar çalınmaktaydı. Mızraklı askerlerin başı tüccarların geçmesine izin verdi. Sonra saflar yine kapandı. Yine Jin Kua yoktu. Fakat Joe Hong'un ileri gelen tüccarı oğlu Hou Kua baştaydı. Daima gülümseyen tombul bir adamdı ama bugün son derece ciddiydi ve durmadan terliyordu. Öyle korkmuştu ki dikkatle sarılmış ve kırmızı kurdeleyle bağlanmış imparatorluk emrini az kalsın düşürüyordu. Struan ve Brock en iyi kuyruklu ceketlerini, silindir şapkalarını giymiş, yüksek yakalar takmış onları bahçede karşılamak için bekliyorlardı. Struan yeni tıraş olmuş, Brock da sakalını taratmıştı. İkisi de yakalarına dikkati çekecek çiçekler takmışlardı. Bu törenin onların gururunu kurtaracağını ve Hoppo'yu küçük düşüreceğini biliyorlardı. Brock pis pis gülerek işte böyle demişti. Struan'la ben o belalı emri alacağız. Eğer onlar gibi uygun şekilde davranmazsak bizi kapana sıkışmış fareler gibi yakıp verdikleri süreyi de tanımamaya kalkabilirler. Şimdi Struan'ın dediğini yapalım. Grup bahçe kapısında durdu. Maus kapıyı açtı ve Struan'la Brock eşiğe gittiler. Mızraklıların başı onları kötü kötü süzüyordu. Struan ve Brock başlarına konan paranın farkındaydılar tabii. Fakat korku belirtisi göstermediler. Çünkü arkalarındaki pencerelerde düşmanın göremediği tabancalar onları koruyordu. Brock'un lorkasındaki top da nehrin ortasındaydı. Mızraklıların başı elindeki kırbacı sallayarak hiddetle konuştu. Maus tercüme etti. Gelip belgeyi alın diyor. Struan şapkasını çıkarıp giydi. Ayaklarını sıkıca yere basarak Hoppo o kararın bize verileceğini söylemişti diye konuştu. Verin bakalım. Elini uzattı. Maus onun sözlerini de çevirdi. Sinirli bir andan sonra mızraklı asker Hou Kua'ya küfretti. Hou Kua da acele gelip sarılı kağıdı Struan'a verdi. Struan, Brock ve Maus hemen şapkalarını çıkararak olanca sesleriyle ''Tanrı kraliçeyi korusun!'' diye haykırdılar. Bu işareti alan Gort çatapatları ateşleyip bahçeye attı. Joe Hong tüccarları geri zıpladılar. Askerler de yaylarıyla kılıçlarını hazırladılar. Fakat Struan ve Brock yüzleri son derece ciddi, ellerinde şapkaları hareketsiz duruyorlardı. Patlayan çatapatlar yüzünden bahçe duman içinde kalmıştı. Patlamalar durunca Maus, Struan ve Brock, Joe Hong tüccarlarının dehşete kapılmasına neden olacak bir şekilde avaz avaz ''Tanrı bütün mançuların canını alsın!'' diye gürlediler. Fabrikanın içinden bu sözleri destekleyen bağırışmalar duyuldu. Mızraklıların başı küstah bir tavırla öne çıkıp Maus'a uzun uzun bir şeyler anlatmaya başladı. ''Yaptığımızın ne olduğunu soruyor Taypan.'' ''Sana söylediklerimi tekrarla.'' Struan mançulardan nefret eden Hou Kua ile bakışırken usulca adama göz kırptı. Maus etrafta yankılanan bir ses ve kusursuz bir mandarin lehçesiyle ''Çok önemli durumlarda bizim adetimizdir bu.'' diye açıkladı. ''Her gün böyle saygıdeğer belgeler alma onuruna erişemiyoruz.'' Asker ona bir küfür salladıktan sonra Joe Hong'a uzaklaşmalarını emretti. Joe Hong gitti ama artık onlar da cesaretlenmişlerdi. Brock kahkahalarla gülmeye başladı. Bu gülüş bütün fabrikaya yayıldı ve alanın ta karşı köşesindeki Amerikan fabrikasında yankılandı. Amerikan fabrikasının bir penceresinden bir İngiliz bayrağını uzatıp cesaretle salladılar. Brock artık gitmek için hazırlanalım dedi. Struan cevap verecek yerde emri Maus'a atıp mırıldandı. Bana bunun tam tercümesini yap Wolfgang. Dönüp dairesine çıktı. Ah Gip onu saygıyla selamlayıp yemek pişirmeye devam etti. May May giyinmişti ama hala yatakta yatıyordu. Ne var May May? Genç kadın onu kötü kötü süzerek arkasını döndü ve elbisesinin eteğini kaldırarak morarmış kalçalarını gösterdi. Yalandan bir hiddetle bağırdı.
İşte bu var. Bak bana ne yaptın hain barbar. Fan Kuai. Ya ayakta durmam, yakarın üstü yatmam gerekiyor.
Tayfan yüzüstü yatmalısın diyerek düşünceli bir tavırla bir koltuğa çöktü.
Maymay eteğini indirip usulca yataktan kalktı.
Neden gülmüyorsun? Bunun seni güldüreceğini sanıyordum.
Kusura bakma kızım. Gülmem gerekirdi ama düşündüğüm şeyler var.
Ahkip'e işaret etti. Sen var çıkmak tamam.
Kapıyı kadının arkasından kilitledi. Maymay tencerenin yanında diz çöküp karıştırmaya başladı.
Saat 3'te buradan ayrılmamız gerekiyor. Yarına kadar mahallede kalmak isteseydin ne yapardın?
Maymay hemen saklanırdım diye cevap verdi. Tavan arasında neden kalmak istiyorsun?
Biz çıkınca fabrika yararlar mı? Askerler giderken bizi sayarlar mı dersin?
Kalmak doğru değil. O tanrının belası çöp tenekeleri saymasını bilmez. Diğerleriyle gitmemek tehlikeli olur.
Eğer askerler beni görürlerse çok daha da kötü olacaktır. Korunmaya ihtiyacımız var. Neden saklanacakmışız?
Struan ona Lorca'yı ve gümüşleri anlattı. Maymay ciddi ciddi, bana çok güveniyorsun demek diye sordu.
Evet.
Karşılık olarak Jinkua'ya ne vereceksin?
Ticarette kolaylık yapacağım.
Bir sessizlik oldu.
Jinkua akıllı adamdır. Öyle ticaret kolaylıklarıyla yetinmez. Jinkua olsaydım senden neler isterdim. Sen de her şeyi kabul etmek zorunda kalırdın, her şeyi.
Sen ne isterdin?
Genç kadın alevlere bakarak düşündü. Struan onun aslında Jinkua'nın torunu olduğunu duysaydı acaba ne derdi?
Maymay Jinkua'nın büyük oğlu Hovkua'nın 5. karısından olan 2. kızıydı.
Bunu Struan'a söylemesini neden yasakladıklarını da bilemiyordu. Söylediği takdirde adını aile ağacından silmekle tehdit etmişlerdi onu.
Maymay bunu düşününce dehşetle titredi. İnsanın ailesinden atılması ne korkunçtu.
Sadece kendisi değil, çocukları ve onların çocukları da Çin toplumunun tek desteği olan koruyucu aile bağından yoksun kalacaklardı o zaman. 5000 yıllık uygarlık ve tecrübe tek değerli ve emin şeyin aile olduğunu öğretmişti onlara. Genç kadın kendisini neden Struan'a verdiklerini de düşündü.
Babası onun 15. doğum gününde 5. annenin 2. kızı demişti.
Saygıdeğer şanlı şöhretli babam senin için büyük bir şeref düşündü. Seni barbarların taypanına vereceğiz.
Maymay dehşete kapılmıştı. O zamana kadar hiç barbar görmemişti. Onların pis ve iğrenç yamyamlar olduklarına inanıyordu.
Genç kız ağlayarak merhamet dilenmişti. Sonra bir gün Jinkua ile konuşan Struan'ı ona gizlice göstermişlerdi. Dev Struan kızı korkutmuştu. Fakat onun bir goril olmadığını da anlamıştı Maymay. Yine de kendisini bir Çinli ile evlendirmeleri için yalvarmıştı.
Fakat babasının kararı kesindi ve ona bir tercih hakkı da bırakmıştı. Ya itaat edersin ya da bu evden ayrılır ve sülalemizden çıkarsın.
Böylece Maymay adamı memnun etmek emriyle Macao'ya ve Struan'ın evine gitmişti. Onun barbar dilini öğrenecek ve Struan'a adam farkına varmadan Çinlilere özgü şeyleri öğretecekti. Yılda bir Jinkua ve babası ona bir adam gönderip ne kadar ilerlediğini öğreniyor ve aileden haberler yolluyorlardı.
Maymay çok garip diye düşündü. Beni casus olarak değil Struan'a odalık olarak gönderdiler.
Ne babam ne de büyük babam kendi kanlarından olan birine böyle bir işi nedensiz yaptırmazlar. Ben Jinkua'nın en sevdiği kız torunu değil miydim?
Struan'ın sorusuna cevap vermeyerek mırıldandı.
Çok fazla gümüş. Bir insanı kötülüğe yöneltebilir. Hem hepsi bir arada. Bir tehlikeyi göze alıp saldıran kimse 20-40 kuşak boyunca rahat eder.
İçinden Tayfan'dan korkmakla ne kadar aptallık etmişim diyordu. O da diğer erkeklerden ve babamdan farksız. Tam erkek. Ben de yakında Tay Tay olacağım. Sonunda gururumu kurtaracağım.
Maymay saygıyla eğilip selam verdi. Bana güvendiğin için onur duydum. Senin josunu sonsuza dek kutsayacağım Tayfan. Bana büyük şeref ve gurur verdin. Çünkü kim olsa bu serveti çalmayı düşünür.
Sen bu işi nasıl hallederdin?
Ah gibi Hoppo'ya gönderirdim. O gümüşün %50'sini almak için imparatoru bile dinlemezdi. Lorcan gelene kadar burada gizlenmene de izin verirdi. Sonra sen gümüşle Lorca'ya bindikten sonra yarı yolda kendisi seni çevirir ve boğazını keserdi. Sonra benim hissemi de vermezdi. Ben de onun kadını olmak zorunda kalırdım. pis gübre yığını. Çin'deki bütün çayı bana versen o pis adamı istemem.
Zaten onun pis numaraları varmış. Kendisinde seks gücü olmadığını da biliyorsun değil mi?
Böyle konuşma be kadın.
May May yemeği karıştırmaktan vazgeçip ona baktı. Kaşları hafifçe çatılmıştı.
Bütün Avrupalılar senin gibi midir Tayfan? Kadın ve erkek ilişkilerinden söz etmezler mi?
Bazı şeylerden söz edilmez. Hepsi bu kadar.
May May başını salladı. Yanlış bu, konuşmak iyidir. Yoksa insan nasıl daha mükemmel olabilir? Erkek erkek, kadınsa kadındır. Yemekten söz edince şaşırmıyorsun. Seks de yiyecektir.
Gözleri muzip bir gülüşle aydınlandı.
Hey ya, ama bütün efendiler senin gibi yatıyorlar, öyle değil mi?
Bütün Çinli kadınlar da senin gibi mi hey ya?
May May sakin sakin evet diye cevap verdi. Çoğu öyle ama benim kadar fevkalade değiller. Öyle olduğunu umuyorum. Güldü.
Sen çok iyisin sanırım, ben de öyleyim.
Hep çekingensin de.
Bu tür çekingenliğin tanrı belasını versin. Ben dürüstüm Tayfan. Çinliler dürüsttür. Neden kendimi beğenmeyeyim? Senden zevk alıyorum. Tıpkı senin benden zevk aldığın gibi. Bunu göstermemeye çalışmak aptallıktır.
Kapıyı açıp Ahkip'e bir şeyler fısıldadı. Ahkip hemen uzaklaştı. May May da yemeğin başına döndü.
Ahkip bize saklanacak bir yer bulacak.
Bunu ben yapacağım.
O daha iyi başarır bunu. Şimdi yemek yiyelim. Sonra Brock konusunda karar verirsin. O senin saklanıp kalmana razı olmayacaktır heya.
Ona ne yapacağıma karar verdim.
Struan'ın yüzü bir gülüşle aydınlandı. Benim için çok ama çok değerlisin May May.
Adetlerinize göre beni birinci eş, yani tay tay yapacak kadar değerli miyim?
Bunu üç işi hallettikten sonra düşüneceğim.
Hangi işler?
Önce gümüşü kazasız belasız Çin bulutuna götürmeliyim. Sonra Hong Kong'u emin bir yer haline sokmam gerek.
Üçüncüsü nedir?
Emin değilim henüz. Bu konuda biraz sabırlı olmalısın.
İlk iki işte sana yardım ederim. Sonuncuyu bilmiyorum. Ben Çinliyim. Çinliler çok sabırlıdır ama aynı zamanda ben bir kadınım.
Struan uzun bir süre sonra doğru diye mırıldandı.